Ayrım 23, Kanlı Yürüyüş, B. Travent, sayfa 217, 31. bölüm. Son kasabadan ayrıldıklarından beri yürüyüş tek düze ve yorucuydu. Son gün de öyleydi. Bugün El Camaron gerideki nöbetçilik görevini üstüne almıştı. Arkadaşının geçirdiği kaza onu epeyce sarsmış, gece zar zor uyuyabilmişti. Kafası durmadan El Zorro'nun başına gelenlerle dolmuş taşmıştı. Sabahleyin de kendini hiç iyi hissetmiyordu. İçini anlatılmaz bir sıkıntı kaplamıştı. Yol boyunca El Zorro gibi görmüş geçirmiş ve bu işlerin eskisi olan birinin nasıl olup da atından düşmüş olabileceği konusunda kafa patlatmaya başladı. Eğer düşmüş olsaydı bile, ki bu hemen hemen herkesin başına gelirdi, nasıl olmuş da atı durduramamış ve ayağını üzengiden kurtaramamıştı? Bu konuda getirebildiği tek açıklama El Zorro'nun attan düştüğünde başını bir taşa vurmuş olması ve böylelikle bir süre kendinden geçmiş olmasıydı. Kendine geldiğinde de öylesine kötü sürüklenmişti ki çoktan ölmüştü zaten. Tropik bir cengelde bir birliğin en arkasında gitmek, tek başına gitmek kadar riskli ve tehlikeli bir şeydir. Eğer en arkadan yürüyen adamın başına bir şey gelse, birlikte kimse bunun farkına bile varmazdı. Kötü giden bir şey ancak kervanın öğleden sonra kampa varışıyla anlaşılabilirdi. Örneğin şu anda bir adam yok olmuş olsaydı, görevli olan Kapataz onun yetişebilmesi için 1-2 saat beklerdi. Eğer adam hala ortada yoksa atlı ya da yaya iki kişi onu aramaya gönderilirdi. O zamana kadar da hava kararmış olduğundan yolu bulmakta hemen hemen olanaksız olduğu için kimsenin elinden onu bulmak için bir şey gelmezdi. Böylece adamlar kampa dönerler ve aramayı ertesi gün sürdürürlerdi. Tabii bu arada da cengelde bir adamın başına gelebilecek yüzlerce bela onu arayıp bulmuş olurdu. Çok korkmuş olduğundan El Camaron en arkada olmayı istememişti. O her zaman güvenli bir yer olan ortalarda bulunmayı yeğe tutardı. Ama Don Gabriel onu nasıl kandıracağını biliyordu. ''Ove maldito coberde, seni Allah'ın belası korkak, sağlığına iyi gelsin diye mi taşıyoruz seni yanımızda? Haydi evine dön ve yaşlı ananın eteklerinin altına saklan.'' ''Hiçbir işe yaramaz herifin tekisin zaten. Biz bu işi sensiz de yürütürüz. Burada korkaklara yer yok. Haydi eve dön. Hemen şimdi. Hadi defol.'' Cengelin ortasında yalnız başına geri dönmek birliğin arkasında gitmekten de beterdi. Bu yüzden kendisine verilen buyruğa uymak zorunda kaldı. Yerlilere dostça davranıp onları yanından ayırmamaya uğraştı. Aynı zamanda bir ıslık çaldığında kendilerini işitebilmeleri için birliğe olabildiğince yakın kalmaya çalıştı. Gel gelelim küçüklüklerinden beri bu tür yerlerde yürümeye ve dolaşmaya alışkın olan yerliler, ellerine geçen her fırsatta kestirme yollardan gitmeyi yeğliyorlardı. Sırtlarındaki ağır yüke karşı kayaların üstünden kayıyorlar, bataklıkların üstünden atlıyorlar ve yere düşmüş dev ağaçların üstüne kolaylıkla tırmanıyorlardı. Öte yandan at üstünde giden El Camaron yoldan hiç ayrılmamak zorundaydı. Sadece çok az ve çok kısa uzaklıklarda hızını biraz daha arttırabiliyordu. Çünkü yol koşmaya hiç de uygun değildi. Kimi zaman aşağı yukarı 15 dakika yolda yapayalnız bulduğu da oluyordu kendini. İşte bu zamanlarda yerliler kestirmeden giderek ondan öyle uzaklaşıyorlardı ki gerçekten korkmaya başlıyordu. Sanki ağaçların, çalılıkların ve küçük derelerin içinden gelen hayalet gibi bir ses ona El Zorro'nun ölümünün bir kaza olmadığını ve bu olayda hiç de doğal olmayan bir takım şeylerin bulunduğunu söylüyordu. Yerlilere karşı olan sert tavrını öylesine değiştirmişti ki artık kendi kendine bütün tavırları komik geliyordu. Aklına gelen her türlü hileyi kullanarak onlardan uzaklaşmamaya çalışıyordu. Onlara sigara sunuyor, aileleri konusunda konuşuyor ve içlerinden biri işini görmek için çalıların arasına gittiğinde kırbacını kullanmıyordu. Böylesine bir işte hiç kimse zevk için dalga geçmezdi. Çünkü başka koşullar altında insanın sevinçle karşıladığı bu rahatlama cengelde çok daha kötü sonuçlara yol açabiliyordu. Sivrisinekler, at sinekleri, örümcekler, zehirli böcekler ve kırmızı karıncalar hemen adamın başına toplanıyordu. Ama bir gün öncesine dek El Zorro ile El Camaro muchacho'ların ara sıra duraklamalarını sevinçle karşılarlardı. Çünkü o zaman kırbaçlarını şaklatıp onlara şöyle bağırabileceklerdi. Ey tembel domuzlar, bu pis işinizi sabahın seherinde ya da gece yapmanız gerekirdi. Yürümek için geldik buraya, eğlenmek için değil. Ama bugün El Camaro yerlilere karşı değil kırbacını şaklatmak bir kez bile küfretmemişti. Yavaş yavaş yoluna devam ediyor ve geride kalan biri olursa sessizce onun kendilerine yetişmesini bekliyordu. Ama yerliler kolay kolay kanmazdı. El Camaro'nun nasıl bir korkuya kapıldığını seziyorlardı. Şu anda onun bütün dostça ve iyilik dolu davranışlarına karşın Monteryalara vardıklarında bunu burunlarından fitil fitil getireceğini de biliyorlardı. Kendileri bir düzenbaz olmadıklarından parlatılmış bir tabak üstünde sunulan bu dostluğu kabul etmiyorlardı. Özür dileyerek sigaraları geri çeviriyorlar ve o anda canlarının sigara içmek istemediğini söylüyorlardı. El Camaron kendileriyle konuşmaya kalktığında yalnızca mırıltıyla karşılık veriyorlar ya da onu duymazlıktan geliyorlardı. Gözlerine kestirme bir yol kestirdikleri an hemen o yana sapıyorlar ve kayaların arkasında yitip gidiyorlardı. Adamların bu tutumları El Camaro'nun huzursuzluğunu ve korkusunu iyiden iyiye arttırıyordu. Artık yerlilerden birinin Zorro'nun ölümüne yardım ettiğine iyice inanmıştı. El Zorro'yu da kendisinin izleyeceği kanısı gittikçe daha çok yerleşiyordu kafasına. Şu ya da bu nedenden Celso El Camaro'nun herkesin içinde en az kuşkulandığı kimseydi. Ona göre Celso kafaca tembel ve görevini bir öküz gibi yerine getiren tehlikesiz bir yerliydi. Celso El Camaron ile El Zorro'nun simsarlar hesabına bir takım pis hileler çevirerek oltaya düşürdükleri tek kişi değildi birlikte. El Camaron kime karşı tetikte durması gerektiğini bulabilmek için takımdaki yerlileri birer birer kafasından geçirdi. Şimdi düşündükçe hırslı ve bu yüzden de tehlikeli olabilecek birkaç yerli geliyordu aklına. Andres de bunlardan biriydi. Şu ya da bu nedenden El Camaron kendini Andres'e karşı koruması gerektiğine inandı. Andres akıllıydı. Kimi zaman akıllıca tartışmalara girerdi insanla. İşin kötüsü Monteryalara ihtiyacı olduğundan ya da borçlarını ödemek için değil, babasının yerine gidiyordu. İşte bu yüzden takımdaki herkesten çok daha fazla nefret dolu olması mümkündü. O gün erkenden aşağı yukarı bire doğru birlik Santo Domingo ırmağına vardı. Arriero'lar gün doğmadan önce yola elden geldiğince erken koyulmak için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlardı. Çünkü o günkü görevleri yalnızca yürümek değil, bir de Santo Domingo ırmağını geçmekti. Yürüyüş boyunca karşılaşılan en zorlu ırmaktı bu. Kampı karşıya geçtikten sonra kuracaklardı. Yolcular 4 ya da 5 kişiden ne denli fazlaysalar karşıya geçmeleri de o denli zorlaşıyordu. Bir kervan ne denli büyükse çözümlenmesi gereken sorunlar da gittikçe daha çok karmaşıklaşıyordu. Yalnızca küçük bir grup hayvan sırtlarında yükleriyle birlikte kıyıya yaklaşabildiler. Yol dar ve kaygandı. Karşıya geçebilmek için hayvanların üstlerinin düzeltilmesi gereken yer 2,5 metre genişliğinde, 10 metre uzunluğunda bir yerdi. Cengel burada öylesine yoğundu ki daha büyük bir düzlük açmak hemen hemen olanaksızdı. Üstelik ortalık kayalıktı da. Bütün hayvanların yükü boşaltıldı. Irmağın kıyısı da dik ve aşağı yukarı 1,5-2 metre yüksekliğindeydi. Irmağın suyu koyu, hemen hemen siyah ve çamurluydu. Her iki kıyıda da ırmağa haydi yaklaşan ağaçların yoğunluğu ırmağın görünüşünü büsbütün ürkütücü yapıyordu. Bütün yürüyüş boyunca 3 dizine kadar ırmak geçmeleri gerekiyordu. Ama bunlar her zaman birbirlerinden farklı ırmaklar değildi. Çoğu kez dağların çevresinden dolaşan bir ırmağın başka bir kıvrımının üstünden geçiyorlardı. Ama bu ırmakların çoğunu geçmek epey zor bir işti. Su saydam olduğunda hayvanlar kayalarla kaplı kumlu dibi görebiliyorlar ve su yalnızca dizlerine gelmesine karşın yine de ürküyorlardı. Yağmur mevsiminde kimi zaman ırmakların hızla yükseldiği de oluyordu. O zaman kervanın ırmağın biraz alçalmasını beklemesi gerekiyordu. Bu bazen bir saat ama çoğunlukla bir gece alıyordu. Hayvanlar karşıya geçerken sırtlarında yükleriyle birlikte suya girmemelerine, serinlemek için suda yuvarlanmamalarına da göz kulak olmak gerekiyordu kuşkusuz. Genellikle kıyıların en alçak olduğu yerlerden geçiliyordu. Yüksek kıyılardan da hayvanları korkutarak, bağırarak, iterek aşağı indirmek mümkündü. Ama bir kez ırmakta yüzmeye başladılar mı bir daha çıkamazlardı. Karşıki dik kıyıya tırmanmaları olanaksızdı, keçi değildi onlar. Ön ayaklarını kıyıya dayarlardı ama ard ayakları, ki sıçramak için bunlar gerekliydi, çamurda herhangi bir destek bulamazdı. Hayvanlar bir süre çaresizce suyun içinde yüzerler ve sonunda adam akıllı yoruldukları için akıntıya kapılıp giderlerdi. Eğer şanslıysalar 2 ya da 3 mil uzaktaki alçak bir kıyıya çıkabilirlerdi ama oradan onları kurtarmak hemen hemen olanaksızdı. Çünkü yolla aralarında bataklık vardı. Irmağı ancak bir tek noktada geçebilirlerdi. Kahraman savaşçılar geri dönmezler, bu onların profesyonel gururlarına ters düşer. Mallarını Monteryalara götüren arrierolarla tüccarlar, buldukları yerlileri Monteryalara satacak olan simsarlar, bunların hepsi bir tür savaşçıdır. Bir kez yürüyüşe başladılar mı hayvanlardan kimileri yitip gitse de, şu veya bu adam gömülüp ya da gömülmeden yol üstüne kalsa da amaçlarına varırlardı. Amerikalı mühendisler ve yapımcılar gibi bu insanlar da olanaksız sözcüğünün anlamını bilmezlerdi. Ama onlar her tür zorlukları ve sorunları bilirlerdi. Kimi zaman yarım gün dimdik kayalık bir vadinin kıyısında oturup karşıya nasıl geçeceklerini düşünürlerdi. Ama dönme fikri bu düşüncelerin arasına hiçbir zaman girmezdi. İşte bunun için çalışmaya başlarlardı. İlk grup hayvanların yükleri boşaltılmıştı. Muchacholara yükleri almaları buyuruldu. Irmağın daha yukarı kesimlerinde bir yerde ırmak daralıyordu. Ama kıyılar hala yüksekti ve sık ağaçlar ırmak yatağını çeviriyordu. Kocaman bir ağaç ırmağın üzerine düşmüştü. Bunun üzerinden yerliler yalın ayakla yükleri karşı kıyıya geçirdiler. İlk grup hayvanların yükleri boşaltılır boşaltılmaz hayvanlar çarçabuk temizlenen dar bir patikadan bir süre dinlenebilecekleri geniş bir düzlüğe götürüldüler. Kıyıya bakan dar bir bölgede şimdi temizlenmiş olduğundan ikinci bir grup hayvan getirilmiş, yükleri boşaltılmış ve aynı yere götürülmüşlerdi. Durmadan çalışan karıncalar gibi yükler boşaltılır boşaltılmaz yerdiler yükleri ağaç gövdesinin üstünden karşıya geçiriyorlardı. Bütün hayvanların yükleri boşaltıldıktan sonra ırmağın kıyısındaki düzlük yine çalışılır bir duruma gelmişti. Her iki kıyıya da rampalar yapıldı. Birkaç uzun ağaç kesildi. Bunlar yan yana otlar ve sarmaşıklarla bağlandı. Sonra bu gövdelere çapraz basamaklar bağlandı. Sallara benzeyen bu rampalar suyun dibine değinceye dek ırmağa itildi. Yukarı uçları da kaymasınlar diye ağaçlara bağlandı. Böylece hayvanların yavaş yavaş ve korkmadan suya inebilecekleri bir tür merdiven yapılmış oldu. Hayvanlar suya vardıklarında rampadan kaymak zorunda kalıyorlardı. Buraya çapraz basamaklar bağlanmadığından yüzmek zorunda kalıyorlardı. Geriye dönmeleri olanaksızdı. Çünkü kendilerinden sonraki hayvanlar rampadan aşağı inmeye başlamış oluyorlardı. Hayvanlar bir süre nereye gittiklerini bilmeden ırmakta yüzdüler ama çok geçmeden birkaç metre ileride öbür rampayı gördüler. O rampada aynı yolla yapılıp ırmağa indirilmişti. Ama bu rampanın aşağı ucuna basamak yapılmıştı. Böylelikle hayvanlar hemen ayaklarını basacak bir yer bulabiliyorlardı. Ayaklarını sağlam bir yere basar basmaz hızla rampadan yukarı çıkıyorlardı. Karşı kıyıya sağ salim varmak onları sevindiriyordu. İlk hayvanları harekete geçirmek her zaman kolay bir iş değildi. Bu nedenle ilk 3-4 hayvan karşı yakadan atılan bir ipin yardımıyla karşıya geçiriliyordu. Hayvan yüzmeye başlar başlamaz rampaya doğru çekiliyordu. Aynı yöntem iyi yüzme bilmeyen hayvanlara uygulanıyor ya da akıntı çok güçlü olduğundan hayvanlar sürüklenmeye başlayınca kullanılıyordu. Birbirini izleyen hayvanlar bağırılarak, küfredilerek ve üstlerine taş atılarak rampaya dek kovalanıyorlardı. Kendilerine biraz düşünüp korkacak zaman bırakılmamasına özellikle dikkat ediliyordu. Kendilerinden önce gidenlerin başına hiçbir kaza gelmediğinden emin olunca, hiçbir zorluk çıkarmadan sanki sıradan bir yokuştan aşağı iniyorlarmış gibi öndekileri izliyorlardı. Rampaya varınca korkan ve kaçmaya çalışan hayvanlar sırayı bozmamak ve ötekileri korkutmamak için bir süre kendi başlarına bırakılıyorlardı. Gerçekten kaçan hayvanlar çevredeki adamlarca yakalanıyor ve yeniden sıraya sokuluyorlardı. Ondan sonra yine düşünme fırsatı bulduklarında çoktan rampadan inmeye başlamış oluyorlar ve arkalarından başkaları geldiğinden geri dönmenin olanaksızlığını görüyorlardı. Ama kimi zaman çok inatçı olanlar rampadan inmemek için ayak direyerek bir kenarından suya atlıyorlardı. O zaman büsbütün korkuyorlar ve rampadan yukarı çıkmaya çalışıyorlardı. Ama arkalarından gelenlerden onlara ayaklarını basacak yer kalmıyordu. Akıllı arrieroler rampayı dallarla, yapraklarla ve otlarla öylesine iyi kamufle ederlerdi ki hayvanlar rampayı yoldan ayıramadıklarından hiçbir şeyin farkında olmaksızın yola devam ederlerdi. Tabii hayvanlar her zaman doğrudan karşı kıyıdaki rampaya doğru yüzmüyorlardı. Kimileri rampaya kenarlarından tırmanmaya çalışıyorlardı. Bu da oldukça zor olduğundan yeniden suya kayıyorlardı. Sırayı bozan bu hayvanlar birlik karşıya geçtikten sonra rampaların paramparça olmasına yol açıyorlardı. İşte bu yüzden ne zaman yeni bir birlik böyle bir kıyıya gelse eski rampaların yıkıntılarıyla karşılaşırdı. Kendilerinden önceki kervan 2 hafta önce bile geçmiş olsa sağlam bir rampanın bulunduğu durumlar pek enderdi. Arrieroların böyle köprü ve rampa yapmada olağanüstü yetenekleri vardı. Bu işi öylesine yaparlardı ki bütün kervan sağ salim karşıya geçer ve son hayvanda geçtikten sonra bu rampalar parça parça olurdu. Kervandaki eşek, at ve öküz sayısı ister 100 olsun ister 10. Son hayvan geçtikten sonra bu köprü ve rampaların yıkılması oldukça şaşırtıcı bir olaydı. Arrieroların matematikten haberleri yoktu. Hatta bu sözcüğün ne anlama bile geldiğini bilmezlerdi. Bir mühendisin günlerce kafasını yoracak böylesine bir işi hemen yapabilmelerinin nedeni belki de buydu. 32. Bölüm. Gerçek savaşçılar, yani Kaoba'nın zapt edileceği ülkeye yürüyen bu işçiler bir generalin sahip olabileceği en yumuşak başlı, en tutumlu askerlerdi. Ama yine de düşünülecek olursa yürekli askerlerdi bunlar. Acı çekmelerine, yaralanmalarına ve her asker gibi ölümle burun buruna gelmelerine karşın bunlar ün yapmak ya da parlak madalyalar kazanmak için savaşmıyorlardı. Yemek kapları sabahları frihole, akşamları yine frihole vardı. İçkileri içinde kahveden çok garbanzo olan ve pilonsillo denilen birkaç parça kahverengi şekerle birlikte pişirilen koyu bir kahveydi. Eğer kahveleri yoksa tadı limona benzeyen bir otu kaynatıp içerlerdi. Günlerce ve aylarca sürüp giderdi bu. Eğer hala sağsalar bu yıllarca sürüp giderdi. Kimi zaman biraz çiğ ile, rojo ile pişirilmiş pirinç yerlerdi. Ara sıra bu yemek listesine bir kösele parçasından daha sert olan güneşte kurutulmuş et eklenirdi. Eğer şanslıysalar bir iguananın ya da şişman bir yılanın yumuşak etini midelerine indirirlerdi. Pazar günleri, tatil günleri yoktu. Ama ara sıra haftalık iş bitirilmediğinde La Grande Fiesta'da Capataz'ın kamçısıyla birlikte dans ederlerdi. Ne eski zamanlarda ne de şimdi hiçbir ordunun askeri savaş alanında sırtında bu müziksiz, davulsuz ve borazansız yürüyen sessiz askerlerden daha ağır bir yük taşımamıştır. Şarkı söylemeden sessiz yürürlerdi bunlar. Sürekli sivrisinekler, pikahuyeler, siyah ve kırmızı karıncalar, akrepler ve örümcekler tarafından ısırılarak yalın ayak kayaların üstünde, ırmakların ve bataklıkların içinden dikenli çalıların arasından yokuş inip çıkarlardı. Ayrıca gün doğumundan batımına dek efendilerine orada burada yardım ederlerdi. Korkunç bir sıcağın altında cengelin insanı boğan neminde hiç durmadan habire yürürlerdi. Yürüyüş sırasında yağmurun ve sisin altında geceleri açıkta uyurlardı. Sonunda kolları bacakları ağrımaya başlar, şişer, kas katı kesilirdi. Biraz daha rahat içinde olsalar bile başlarındakilerin de onlardan çok daha iyi bir durumda olmadıkları doğruydu. Onlar gerçek adamlar olduklarından yanlarında çadır taşımayı gururlarına yediremezlerdi. Bununla birlikte kervan konaklama yerine varır varmaz zorlu bir yolculuktan bitkin düşen yerliler Ladinolar için kasitalar kurarlardı. Kuşkusuz bu küçük evlerin yalnızca adları böyleydi. Muchachoğlar maçeteleriyle birlikte ağaçların arasına dalıp 6 santim kalınlığında direkler keserlerdi. Bu direklerden ikisi 7 metre aralıkla toprağa dikilirdi. Başka bir direk bu nedenle ayrılmış olan çatal biçimindeki dalların üstüne düz olarak konulurdu. Bu düz direğin bir yanına ince sopalar eğik olarak yerleştirilirdi. Bu sopalar otlarla birbirlerine tutturulurlar ve üstleri de yapraklarla örtülürdü. Bütün ev yapıldıktan sonra yerden çıkmış yarım bir çatıya benzerdi ama bunun cengelde özel bir yeri vardı. Una kasita denirdi buna. Kasita'nın önü ve iki yanı açıktı. Eğer yağmur bu açık taraftan yağarsa içindekilerin dışarıda uyuyanlardan hiçbir farkı kalmazdı. Ama bu derme çatma kasitaların içinde yatmak Ladinolarla yerler arasındaki toplumsal farkı hemen ortaya koyardı. Önemli olan da buydu zaten. Yerliler battaniyelerine sarılıp petatelerinin üstünde uyurlarken Ladinolar uygar insanlar olarak kendilerine karşı olan saygılarını korurlardı. Hiç kimse yerlilerin de kendilerine böyle kasitalar yapmalarına karşı çıkmazdı. Kuşkusuz yine de olmazdı böyle bir şey. Caballeroların kasitalarını yaptıktan sonra öylesine yorgun düşerlerdi ki kendileri için ellerini kıpırdatacak güçleri olmazdı. Üstelik bundan sonra bir de yola aç çıkmak istemiyorlarsa yemeklerini pişirmeleri gerekti.
23. ayrımın sonu. Sayfa 226.